Ayrım 20, sayfa 274. Hani nerede bu kadın? Sana ne söylediğini doğru anladığına emin misin? Ama o sırada tanıdık bir ses yolun karşı kıyısından seslendi. Bayan Bao'ydu bu. Daha birkaç saniye saklandı, çalının arkasına görünmez kaldı. Sonra meydana çıktı. İşte buradayım. Hepiniz tamam mısınız? Evet. Silahlarınızı ve cephanenizi verin bana. Dört adam hemen itaat ettiler. Bayan Bao her eline ikişer silah alarak tekrar çalılığa gitti. Silahları orada bırakarak geri döndü ve hepsine palmiye yapraklarına sarılmış, hala dumanları tüten birer porsiyon pirinç verdi. Sizin için yemek dedi. Tavuk da var içinde. Adamlar son derece duygulanmıştı. Bayan Bao önlerine düşerek hızlı adımlarla yürümeye başladı. Dört yol ağzını 200 metre kadar geçince bir pirinç tarlasına saptılar. Açık araziye geldikleri zaman köyde bir megafon sesi duydular. Bu da nesi diye diyerek durdu kadın. Halka bir film gösterecekler, onun için çağırıyorlar. Bayan Bao rahatlayarak yoluna devam etti. Az sonra önlerinde hızlı ve sessizce denize akan Bamrang ırmağı belirdi. Bayan Bao onları ırmağın kıyısına götürdü. Üç defa ellerini çırptı. Karşı kıyıda birkaç gövde kımıldadı. Adamlar topuzlarından bunların kadın olduklarını fark ettiler. ''Siz misiniz Bayan Bao?'' diye bir ses geldi karşıdan. ''Evet, bu tarafa geçebilirsiniz. Irmak şimdi derin değil.'' Bayan Bao adamlara döndü. ''Ben burada sizinle vedalaşacağım. Benim görevim bitti.'' Çavuş Koya bir şey uzattı. ''Sizin için biraz para topladık. Burada yol parası olarak 300 piastlar var.'' Ko almak istemedi ama Bayan Bao ısrar etti. Yolda ihtiyacınız olacak. Biz memnuniyetle veriyoruz. Ko elinde para olduğu yere çakılmış gibi kalmıştı. Mırıldanarak teşekkür etti. Diğer adamlar da bu iyi kadına vedalaşarak ayakkabılarını çıkardılar ve çamurlara basa basa suya girdiler. Karşıdan birisi seslendi. Üniformalarınızı çıkartıp iyice çamurun içine bastırın. Biz sizin için başka elbiseler getirdik. Adamlar soyunarak üniformalarını katladılar ve bütün ağırlıklarıyla bastırarak çamurun içine soktular. Sonra suların içinden karşıya yürüdüler. Bayan Bao, yarı karanlıkta adamların karşı kıyıdaki bayırı tırmandıklarını gördü. Görevini başarıyla bitirmişti. Keyfi yerine geldi. Dört adam daha kazandık saflarımıza diye düşündü. Ancak adamlar kılavuzlarıyla birlikte kaybolduktan sonra geri döndü. Köye yaklaştığı zaman içine çomak sokulmuş bir arı kovanındaki gibi bir karışıklık ve çığlıklar duydu. Askerler bağırıyorlardı. Yoluna devam etmeden önce biraz bekledi. Dört yol ağzında askerin biri bir zafer çığlığı atarak onu yakaladı. ''Bir tane daha tuttum.'' Ödü kopan Bayan Bao askeri iterek kaçmak istedi ama ikinci bir asker gelerek sövüp salmaya başladı. ''Allah'ın belası karılar, gelip bir film seyretsinler diye tavuk kovalar gibi peşlerinden koşuyoruz.'' Bayan Bao rahat bir nefes aldı, sonra adamın kolunun altından kıvranarak ''Bırak beni, ne biçim usul bunlar, ben kendiliğimden giderim.'' Asker kolunu bıraktı ve söylendi. Bana ne, gitsen de gitmesen de ne yazar? Bunun için para mı veriyorlar size? Kumandanın emri böyle, anlamıyor musun? Gidelim öyleyse. Nasıl bir film bu? Nerede? Ne, haberin yok mu? Akşamdan beri uyuyor musun be kadın? Belki 10-12 defa megafonla ilan ettik. Bir Amerikan filmi mağaranın önünde. Şimdi anladın mı? Bayan Bao orada bulmanın iyi olacağını düşündü ve itirazsız yola koyuldu. Yolda son olarak yakalanan diğer bir gruba rastladılar. Mağaranın önüne geldiklerinde açık meydan tıklım tıklım dolmuştu. Direkler üzerine konulmuş hoparlörler seyircilere yerlerine oturmalarını emrediyordu. Ama kimsenin aldırdığı yoktu. Sağa sola gidip geliyorlar ve tarifi imkansız bir gürültüyle gevezelik ediyorlardı. Bu gecenin yıldızı olan psikolojik bölümden Aslıhemen San gururla kabararak ortalıkta dolaşıyordu. Hoparlördeki sesi heyecandan titriyordu. Kendi fikrinin uygulanmasından duyduğu gururla mest olmuştu. Jeneratör çalışıyor, perde kurulmuş ve büyük bir seyirci kitlesi hazırdı. Gürültü bir türlü dinmek bilmiyordu. Buna rağmen başlamaya karar verdi. En merasimlik sesini takınarak halka seslendi. Sevgili yurttaşlar, bugün sizlere başkumandanlığımız tarafından gönderilen son derece heyecanlı bir film göstermek şerefine kavuşmuş bulunuyorum. Filmin konusu Kore'deki Sang-Gum-Ryung çarpışmasıdır. Sang-Gum-Ryung çarpışması 1950-51'de Amerikan istilasına karşı Kuzey Kore'de olmuştur. Bu çarpışmada bir tepeye mevzilenen bir partizan grubu 4 Amerikan tümenini geri püskürtmüştür. Bu çarpışmada cesur Amerikan birlikleri büyük bir zafer kazanmışlardır. Işıklar söndü ve film başladı. Seyirciler perdede sayısız uçak ve sonra piyade askerleri gördüler. Çelik miğferli Amerikan askerleri uzun toplu tankların arkasından koşuyorlardı. Seyircilerin konuşmaları yavaş yavaş kesildi. Mağaradaki nöbetçi grup her şeyi seyredebiliyordu. Psikolojik savaş dedi Haytep. Direnişimizi kıramıyorlar, onun için şimdi filmlerle moralimizi bozmak istiyorlar. Bakalım, göreceğiz. Silahını ateşe hazır vaziyette tutandan gözlerini dört açmıştı. Uzaklığa rağmen perdede top güllerinin patlayışını, duman bulutlarını, parlak mihferleri ve derin bir mağarada kaybolan Çinkore birliklerinin bacaklarına sardıkları bezden dolaklarını görebiliyordu. Herhalde rolleri Sigmund Rhee. Sigmund Rhee, Kore Savaşı sırasında Güney Kore'deki Amerikancı kukla hükümetin başkanı. Ve Chiang Kai-shek'in askeri oynuyorlar diye düşündü. ABD uçakları, tank ve topları Çin-Kore Savaş Birliği'nin önlerine katmışlar ve mağaraya doğru kovalıyorlardı. Yuh diye patladı Nan. Her şeyi tersine çevirmişler. Ben bu filmi gördüm. Çinli yoldaşlarımız barış antlaşmasından hemen sonra göstermişlerdi. Ben de gördüm dedi Trunk. Bana megafonu getir. Olur. Perdede savaş gittikçe kızışıyordu. ABD askerleri mağaraya saldırmak üzere durmadan yukarıya atılıyorlar ama geri püskürtülüyorlardı. Fakat sonunda bütün direniş mevzileri birbiri ardına ele geçirildi. Kuşatılan savunucular aç ve susuz kalmışlar, cesaretleri kırılmıştı. Amerikalılar büyük bir kalabalıkla saldırıyorlardı. Çinli ve Koreli askerler mağaranın önünde yıkılıyorlar, otomatik silahlarını ellerinden düşürüyorlardı. Hoparlör yoruma devam ediyordu. San'ın sesi son derece heyecanlıydı. Çinliler ve Kuzey Koreliler inatçı. Kuşatılmış oldukları halde teslim olmayı reddediyorlar. Amerikan silahlı güçleri mağarayı havaya uçurmak zorundalar. İşte Amerikalılar patlayıcı maddeleri getiriyorlar. Perdede Amerikalılar sıkı bir destek ateşi altında sırtlarında dinamit paketleriyle ileri atılmışlardı. Sonunda dağ ardında büyük bir toz bulutu bırakarak havaya uçtu. Hemen arkasından San kıssadan hisse çıkartarak fikrini değiştirdi. Sevgili yurttaşlar, koskoca bir dağın nasıl havaya uçtuğunu gördünüz. Hondat gibi ufak bir tepeyi uçurmak çok daha basit bir iştir. Hoparlör mağaraya çevrildi ve Aztemir'in heyecanlı sesi çınladı. Dikkat dikkat! Dört bir yanımız kuşatılmıştır. Size teslim olmanızı tavsiye ediyoruz. Yoksa Cumhuriyetçi ordu bu tepeyi tıpkı filmde gördüğünüz gibi yerle bir etmek zorunda kalacaktır. Nam megafonu öfkeyle kaldırarak bağırdı. Dinleyin yurttaşlar, demin düşmanın perdede ne gösterdiğini biliyor musunuz? Koskoca bir kuyruklu yalan, tek kelimesine inanmayın. Bu çarpışmayı biz biliyoruz. Dağda Çin gönüllüleri ve Kore birlikleri dört Yankı tümenini darmadağın ettiler. Dışarıda kulakları sağır edici bir tezahürat başladı. Nan devam etti. Yurttaşlar, biz mağaradakiler son adımımıza, son nefesimize kadar çarpışmaya kararlıyız. Hepimiz hayattayız ve ellerimizde silahlarımız ateşe hazır. Ve siz Amerikalıların ve Nigodin Diem'in parayla tuttuğu hainler. Eğer cesaretiniz varsa gelin. Bekliyoruz. Gelin de alnınızın ortasına yapıştıralım kurşunu. Şimdi gözlerinizi dört açın ve iyi bakın. Nan megafonu yere atarak perdeye Thompson'la bir salvo ateş etti. Perde kurşunlarla delik deşik oldu. Aşağıda yine coşkun bir tezahürat koptu. Yeter dedi Aytep. Cephane harcamanan. Bir düşman makinesi ateşe karşılık verdiğinde düşmanlar siperlerine kaçmaya başlamışlardı. Karşılıklı birkaç atıştan sonra Nan tekrar mikrofonu aldı. Dinleyin Nefer kardeşler, eğer subaylarınıza itaat edip de mağaraya tekrar saldırırsanız boşu boşuna öldürüleceksiniz. Yapabileceğiniz en iyi şey evinize dönmeyi talep etmek veya kaçıp gitmektir. Saldırırsanız sizi ateş etmek zorundayız. Ve eğer ateş edersek kurtulamazsınız, bana inanın. Pozisyonumuz mükemmeldir ve boşa kurşun harcamayacağımıza da söz veriyoruz. Nan'ın konuşması düşman askerleri şarjörünü değiştirinceye kadar sürmüştü. Makineli tüfek tekrar ateşe başladı. Böylece film tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Köylüler meşalelerini yakarak kahkahalar ve nükteler arasında evlerinin yolunu tuttular. Aztemir öfkeden deliye dönmüştü. Bu sefer kumandanına kızıyordu. Ahaliyi çağırmayalım daha iyi olur dedim. Ama yok, o ille de bir taşla iki kuş vurmak istedi. Eğer ahali olmasaydı Vietcong'un moralini bozmasak bile zararımız sınırlı olurdu. Ama şimdi ayıkla birincin taşını. Bu sırada kumandan Sang da içkisini yudumluyordu. Bir asker olanlara haber verince kadehini yere atarak katıla katıla gülmeye başladı. Ters gitti değil mi? Bu sümüklü olandan başka ne beklenebilirdi ki zaten? Daha bana fikrini anlatır anlatmaz bunun aptalca bir şey olduğunu anlamıştım. Ama ısrar edince bıraktım yapsın. Vietcong'un ne olduğunu siz bana sorun. Ben Zao Rio bölgesi kumandanıyken bunların kafalarını çekişle ezerdim de kılları bile kıpırdamazdı. Kendilerini sakınmazlardı bile. Birinin kafası ezilirken ikincisi orada sakin sakin sırasını beklerdi. Hatta kadınlar bile. Bir defasında kadınların tırnaklarının arasına çekişle iğneler çakıyordum. İçlerinden bir iğneyi elimden aldı ve bak dedi. Sonra parmağını iğneyle birlikte duvara dayayıp bir hamlede iğneyi sonuna kadar etine batırdı. İşte böyledir Vietcong. Hay Allah belasını versin. Geçen günkü kız da öldürücü kılıç yarasını aldıktan sonra bile bize sövüp saymaktan vazgeçmedi. Bir filmle onları teslim olmaya ikna edecekmiş. Manyak bu herif. Kumandan küfretmeye devam ederek bir bardak daha içki doldurdu. Küçük şişeyi öyle hızlı masanın üstüne bıraktı ki dolu bardağı az kalsın devriliyordu. Sonra eliyle tembelce bir hareket yaparak ''Bir de başka bir şey deneyelim'' dedi ve yarım dönerek seslendi. ''Teğmentu, buyurun kumandanım.'' Duvara yaslanmış 40 yaşlarında bir teğmen öne çıktı. ''Çimentoyu hazırlatın, tuğlaları planladığımız gibi mağaraya taşıdın.'' ''Hemen şimdi mi kumandanım?'' ''Evet hemen, çok acele. Yarın sabah mağarayı kapattıracağım ve bu iş bitecek.'' Camay, ay ışığıyla aydınlanan sahilde Turao'nun peşinden yürüyordu. Beni yakalayıp bu filmi seyrettirdikleri için gerçekten çok kafam bozuluyor. Ama adamlarımız çok esaslı konuştular. Helal olsun dedi Turao. Ut haklıydı. Cazoy, Turao'nun balıkçı kulübesine gizlenmişti. Halk, kadını önce köyde saklanmış ama aramalar sıklaşınca Turao onu kendi yanına almaya karar vermişti. Anam nasıl amca? Her zamanki gibi. Üzgün mü? Sık sık bayılıyor mu? Hayır ama bana biraz tuhaf geliyor. Ne gibi? Ona ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi her işi şaşılacak bir süratle yapıyor. Hareketliliğini yine kazandı. Ne iş yapıyor? Yemek pişiriyor, ağları örüyor ama hala ciddi ve üzgün. Zavallı kadın. Camay başka soru sormadı. Elinin biriyle kalbini tutarak ağır adımlarla yürüyordu. Önünde ay ışığının aydınlattığı dalgalar kumların üstüne yuvarlanıyordu. Denizin oldusu ve ay ışığının yumuşaklığına rağmen kalbi isyanla doluydu. Dün evlerini yakmışlardı. Şimdi Hindistan cevizi koruluğundaki palmiyelerin hışırtısından nefret ediyordu. Çünkü dün birçok asker mağara yolundayken onu orada çevirmişler, yere yıkmışlar ve ırzına geçmişlerdi. Savunuculara ikmal yetiştirmek için ödediği fiyattı bu. Turao'nun kayığı hala sahildeydi. Dalgalar üstüne atılıyorlar ama erişemiyorlardı. Camay Turao'ya kayığı suya çekmesi için yardım etti. Kayığın provası dalgalara gömüldü ve arkalarında uzun bir iz bırakarak ilerlemeye başladılar. Kayığın kıç tarafında ayakta duran Turao uzun kürekle cebelleşiyordu. Deniz rüzgarı devamlı sahile doğru estiğinden bütün çabalarına rağmen çok ağır yol alıyorlardı. Kayığın yününü uzakta belli belirsiz fark edilen dalyan sırıklarına doğru çevirdi. Az önlerinde balıkçı kulübesinin kırmızı ışığı dalgalarda oynaşıp duruyordu. Bak dedi Turao sevinçle ve ışığı gösterdi. Ananın tamamen aklı başına gelmiş olmalı. Benim için ışığı bile yaktı. Camay gözlerini kısarak ışığa doğru baktı. Soluk ay ışığı altında bir güvercin yuvasını andıran yalnız kulübenin damı yavaş yavaş dalgalar üstünde belirdi. Ansızın sahil tarafından gelgit zamanını bildiren ve boru sesini andıran kahverengi tüylü bim bip kuşunun uzun çığlığını duydular. Sular yükseliyor dedi Turao. Eğer dalyanlara bakmaya gideceksen ben de gelmek istiyorum. Hayır şimdi vaktimiz yok. Yarın sabah sular alçalınca bakarız. Kayık son dalyan sırıklarını da arkasına bıraktı ve kayarak sırıklar üzerine kurulmuş kulübeye yanaştı. Camay merdivenlere tırmanarak bağırdı. Ana! Ana! Cazoy ayağa kalkarak kızına doğru koştu. Odanın ortasına karşılaştılar. Camay bir tahta parçasına takılarak sendeledi ve anasının boynuna sarıldı. Anasına bakarken ay ışığı gözyaşlarıyla perdelenmiş gözlerinde ışıldıyordu. Aşağıda Turao kayığı bağlamakla meşguldü. Çapa zinciri kayığın dalgalarda inip kalkışıyla durmadan şakırdıyordu. Balıkçı elinde bir şilteyle içeri girdi ve şilteyi odanın ortasına yaydı. ''Siz ikiniz burada uyuyabilirsiniz.'' dedi. Sonra küllenmiş ateşe doğru yürüyerek üfledi ve bir sigara sardı. ''Askerler buraya geleli bir hafta oldu. Şimdiden halkın sabrını tükettiler.'' Sonra Cazoya dönerek, Camay ile birlikte burada kalabilirsiniz. Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Bunlar gittikten sonra size yeni bir ev yaparız. Gelecek yıl ekin için neye ihtiyacınız olursa hepsini temin ederiz. Benim korktuğum yok. Kollarım hala sağlam. Sizler de varsınız. Yalnız sözüne devam etmeden önce bir süre tereddüt geçirdi. Yalnız o hayattayken acı çekiyordum. Şimdi öldü ama ben hala acı çekiyorum. Turao Cazoy'a baktı ve kadının acısını anladı. Artık bunun üzerinde durma Cazoy dedi. Fars et ki hiçbir zaman bir oğlun olmadı. Zaten onu hayat veren ve büyüten Mu'ydu. Onu bir katil ve cani yapanlar da Amerikalılardı. O senin oğlun değildi. Bak sana yemin ediyorum. Eğer böyle bir oğlun olsaydı çoktan kafasını kopartmıştım. konuştukça zor sesini çıkartmıyordu. Turao sözüne devam etti. Burayı bir askeri üs kurup toprakları ve denizi yeniden elimizden almayı planlıyorlarmış. Haberiniz var mı? Evet, biliyorum. Bu büyük bir felaket olur. Zam öldüğü gün söyledi bunu bana. Nasıl? Size bunu söylememiş miydim? Buraya yerleşip topraklarımızı almak ve bizi yine yarıcılığa zorlamak istiyorlar. Kapkacak yapmak için kile de yine eskisi gibi metreküp hesabı satın alacağız. Turao daha çok öfkelendi ve elinizi göstererek konuştu. Bunlar hayal kuruyorlar. Buna artık asla müsaade etmeyeceğiz. Büyük oğlum bir kulunu kaybetti ama ben bir şey demiyorum. Size söz veririm ki buraya bir askeri üs kurdukları gün gerillaya katılacağım. Mağaradakilerin hepsi ölse bile Hondat direnmeye devam edecektir. Ama bu en kötü ihtimal. Adamlarımız ölmeyecek Cazoy. Jamal tasdik etti. 7 gündür buradalar ve hala mağarayı zapt edemediler. Köydeki bütün ırmaklar ölülerini ve yaralarını taşımaya yetmedi. Eğer böyle devam ederse onlara tası tarağı toplayıp defolup gitmekten başka yapacak hiçbir şey kalmayacak. Askerlerde moral diye bir şey kalmadı. Nereye giderler? Salkın tehdidiyle karşılaşıyorlar. Korkudan tir tir titriyorlar. Ben yarın, eğer mağaradaki adamlarımızı ikna taşıyacak kimse ararsan beni unutma sakın diye Turan'ın kulağına fısıldadı Jamal. Balıkçı Jamal'ın başına gelen felaket hatırladıkça öfkeden titriyordu. Sağ ona, ona olanları anlatmıştı. Genç kız başına gelenleri ihtiyar kadına anlatırken ağlayarak şöyle demişti. Buna razı olmak zorundaydım sağ ona. Askerler beni yakaladıktan sonra mağaraya erzak götürebilmek için başka çarem kalmamıştı. Turao öyle sarsılmıştı ki Jamal'ın teklifini kabul etmesi imkansızdı. Yok yok, sen olmaz dedi. Sigara izmaritini hiddetle yere attıktan sonra kollarını dizlerine kavuşturarak düşüncelere daldı. Sonunda ayağa kalktı. Anan uyu, hadi sen de uyu. Odanın bir köşesine giderek sazlardan örülmüş bir çavulun içine girdi. Amca diye fısıldadı Jamal. Dalyan'a bakmaya giderken beni de çağır, olmaz mı? Peki. Bir dakika sonra horlamaya başlamıştı ama Jamal daha uzun süre uyanık kaldı. Binbip kuşunun çağrışı suların alçaldığını haber verirken uyandı Turao. Ateş üfleyerek bir sigara yaktı. Bir süre sessizce sigarasını içti ve sonra karanlıkta küçük ağını bir hareketle duvardan çekti aldı. Jamal derin bir uykudaydı. Kızın uykusunu bozmak istemedi. Aşağı inerek kayığını çözdü. Henüz her yer kapkaranlıktı. Dalgalar bir sis tabakasının altında kımıldaşıyorlardı. Turao kürek çekerken düşündü. Suların yükselmesini bekledim. Şimdi çok balık olmalı. Dalyan'a varınca ağını alarak kayığın provasına gitti. Dalyan'da fazla su kalmamıştı ama yığınla balık vardı. Ok gibi fırlayıp birbirlerine çarpıyorlar, suyun üstünde sıçrayıp duruyorlardı. Turao tutunarak ağını Dalyan'ın içine aldı. Kolları yorulmaya başladığı sırada umutsuzluk içinde kaçışan birkaç büyük balık gördü. Ağı daha derine itti. Tam bu anda ağır bir şey dışarıdan Dalyan'a çarparak kazıklar boyunca kaydı. Turao bunun nadir bir balık olduğunu düşünerek Dalyan'a girmesi için ağını dışarı çekti. Ama hayır, acayip şey bir kazığa takılmış etrafında dönüp duruyordu. Balık değildi bu. Turao ağını rastgele o yana doğru uzattı ama yakalayamadı. Kaygan ve ağır bir şeydi. Çömelerek cismi kendine doğru çekti. Karanlıkta gayri ihtiyari hafif bir çığlık kopardı. Ağın içinde bir tutam saç yüzüyordu. Bir cesetti bu. Turao korkusu geçtikten sonra cesedi sırıklara doğru çekti. Ceset kokmuyordu. Kayığa çekmeliyim diye düşündü ama bulunduğu vaziyette imkansızdı bu. Ağını kayığın içine atarak aceleyle öbür tarafa doğru kürek çekti. Birkaç dakikalık bir arayıştan sonra cesedi tekrar buldu. Eli kumaş ayakkabılara dokununca karşısındakinin bir düşman askeri olduğunu anladı. Seni dışarı çekmeye gerek yok, balıklara yem ol daha iyi diye düşündü ama sonra fikrini değiştirdi. Kim bilir, belki de yanında bir tabanca veya el bombası olabilirdi. Bütün gücünü kullanarak cesedi kayığa çekti. Doğru, bu bir askerdi. Ayakkabılarını ve üniformasını gördü. Hiç şüphesi kalmamıştı şimdi. Kazık gibi olmuş ceset, sabahın alacakaranlığının donuk ve sisli ışığında ölü gözlerini gökyüzüne dikmişti. Turan'ın demin yakaladığı balık kayığın içinde oraya buraya sıçrayıp duruyordu. Balıkçı ellerini yıkadı ve cesede eğildi. Hala bir koku yoktu ama yüz morarmış, hemen hemen siyahlaşmıştı. Deri çözülmeye başlamıştı. Kollar yukarı doğru kalkmış, parmaklar bir şeyi kavramak ister gibi kıvrılmıştı. Turao ölünün yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Çünkü onunla bir yerde karşılaşmış olduğu hissine kapılmıştı. En ağır ve en pis işleri yapmaya alışkın bir adamın dürüst yüzüydü bu. Bir çiftçi veya balıkçı, belki de fırtınalara ve çetin zorluklara karşı koyarak iş gücünü satan bir kayıkçı. Yara açık, üzerine kül serpilmiş gibi gri göz bebekli, öfke ve esefle çılgına dönmüş iki garip göz. Turao yalvarırcasına havaya açılmış kollarının manzarasına daha fazla tahammül edemeyerek kolları aşağı indirmeye çalıştı. Ama kollar bir türlü aşağıda kalmak istemiyorlar, bırakır bırakmaz sanki bir şeyi kucaklarmış gibi açık duran eski vaziyetine geliyorlardı. Ama sis, buhar ve giderek aydınlanan sabahın alacakaranlığından başka kucaklanacak bir şey yoktu. Turao tekrar kolları indirmeyi denedi. Bu arada eli tesadüfen cesedin eline değdi. Elini sanki ateşe değmiş gibi hemen geri çekti. Sonra ölü adamın elini kaldırarak dikkatle inceledi. ''Aman yarabbi'' dedi alçak sesle. Elin ayısı hariç her tarafı kalın nasırlarla kaplıydı. Şimdi beyazlaşmışlar ve uzun süre suda kaldıkları için çözülmeye başlamışlardı. Turao eli dikkatle bıraktı. Sanki vücudundan bütün gücü kuvveti çekilir gibi olmuştu. ''Aynı dediğim gibi'' diye mırıldandı. ''Bu adam en azından 10 yıl sabahın peşinde yürümüş. Bütün bu nasırlar...'' Ancak uzun bir süre sonra vücudu incelemeye cesaret edebildi. Silah yoktu. Sadece birçok yerlerinden yırtılmış, yapma deriden bir cüzdan ve içinde sırılsıklam olmuş bir kağıt parçası ve üzerinde Negodin diye mi resmi olan kağıt paralar. Ceplerde bir Hindistan cevizi parçasından başka hiçbir şey yoktu. Turao cesedin karşısında taşlaşmış gibi kalmıştı. Birkaç büyük balık dalyana yakalanmış olduğu halde balıklarını falan düşündüğü yoktu. Kayığı sallayan dalgalara da aldırmıyordu. Kalbine sanki binlerce iğne batırılıyor gibiydi. Kafasından birçok soru geçiyordu. Nereden gelmişti bu ceset? Hangi çarpışmada ölmüştü? Ne zaman? Çok şüpheli bir durumdu bu. Adam en çok 2 gün önce ölmüş olmalıydı. Herhalde tuzlu suyun etkisiyle olacak, ceset hala fazla bozulmamıştı. Turao tahminlerinden bir sonuç çıkartamıyor ve adamı karaya mı götürmesi yoksa tekrar denize mi atması gerektiğine bir türlü karar veremiyordu. Sonra ansızın köyde kamp kurmuş askerler aklına düştü. Hayır, onu denize atmamalıyım dedi kendi kendine. En iyisi Cama ile Haytep'in karısına haber göndereyim.